Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaklaşık bir aylık bir ara vermiştik programımıza ve bu aranın ardından tekrar stüdyomuzda birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba, hoş bulduk İbrahim Bey. Tekrar stüdyoda birlikte olmak çok güzel.
Evet. Tekrar hoş geldiniz hocam. İnşallah programlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii bu programımızın olmadığı süre içerisinde Ağustos ayında neler yaşandı? Ağustos ayına dair notlarınız nelerdi? Dikkat çeken hususlar medeniyet coğrafyamıza dair neler oldu? Bunları dinleyerek başlayalım. Sonrasında sıcak gelişmelerle devam edelim.
Öncelikle Ağustos ayının bizim Selçuklu ve Osmanlı tarihinde zaferlerle dolu bir ay olduğunu, yani 1071 Malazgirt'ten tutun da Mohaç'a kadar olan bütün zaferlerin genelde Ağustos'un ikinci yarısında olmasının evet. sebebi orduyu Hümayun'un baharla birlikte sefere çıkıp Ağustos'ta zaferi kazanıp Eylül'de de tekrar, çünkü haftalar, aylar süren bir yolculuktan sonra evet. seferler oluyor idi. Bu yönüyle baktığımızda işte bu 30 Ağustos'ta zafer bayramı olarak kutlanılmasını da buna ekleyecek olursak, demek ki tarihimizde Ağustos'un böyle bir yönü var. İkinci evet. olarak da günümüz dünyasında genelde okulların tatil olmasıyla birlikte hem aile, eş dost ziyareti hem de insanların artık bir tatil yapma arzusuyla birlikte çiftçilerin hasat dönemi olması, çeşitli sebeplerle artık Ağustos'ta insanlar mevcut bulundukları, mukim oldukları yerlerden başka bölgelere evet. gidiyorlar. Türkiye'de mobilitenin, hareketliliğin en fazla olduğu ay diyebiliriz Ağustos ayında. Bu nedenle dünyada da, Türkiye'de de çok çeşitli hadiseler yaşandı ama insanların eskisi gibi böyle medyayı takip etmesi, yani köyünde tarlasında fındık bahçesiyle uğraşan bir kişinin yahut da işte bir tatil beldesindeki bir insanın da normal zamandakinden daha az dünya hadiseleriyle evet. ilgili olduğunu da söyleyebiliriz. Bütün bunlardan sonra Ağustos ayına genel olarak baktığımızda Afrika'da darbelerin çok evet. konuşulduğu bir ay oldu. Ayrıca yine bu Rusya-Ukrayna krizinde tahıl koridorunun açılıp açılmaması meselesi, MIT'in İran kuzeyinde yapmış olduğu başarılı operasyonlar, BRICS zirvesinin toplanması ve genişleme kararının alınması, dünya genelindeki hadiseleri şöyle toparlayacak olursak, Kıbrıs'taki
pile yolunun
açılması, iklim değişikliğine bağlı olarak görüp görebileceğimiz en yüksek evet. sıcaklık değerlerine yaşamış evet. olmamız Ağustos ayında en çok akılda kalan noktalardır. Medyatik olarak da Prigojin'in uçağının düşmesi evet. veya düşürülmesi ve bu işte Rusların ihaneti cezasız bırakmadığı söyleminin öne çıkması gibi hadiseler en çok konuşulan noktalar olarak sayılabilir. Peki, bunlara, şimdi isterseniz bunları teker teker biraz
inceleyelim.
Konuşmaya çalışalım.
Öncelikle hocam hakikaten Ağustos ayı sıcak geçti ama dünya siyaseti de bir o kadar sıcaktı. Bahsettiğiniz işte Prigojin'in uçağının düşürülmesi, tahıl koridoru üzerine dünyanın gözünün Türkiye'de olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde olması. Bunlar sıcak başlıklar. Bu minvalde dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'yı ziyaret etti. Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Önümüzdeki günlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek ve bu görüşmelerin öncelikli gündem maddesi şüphesiz tahıl koridoru meselesi. Daha önce Rusya tek taraflı olarak tahıl koridoru anlaşmasından çekilmişti ama bunun yansımalarını da çok sıcak hissettik dünya olarak. Tekrar tahıl koridoru devreye girecek mi sorusu gündemde. Hem Hakan Fidan'ın Moskova ziyareti hem de önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti bu tahıl koridoruna dönüşü sağlar mı? Neler düşünüyorsunuz? Buradan başlayalım.
Şimdi öncelikle dünyanın küresel tahıl arz ve talebinden kısaca bahsedelim. Dünyada Bugün yaklaşık 1 milyar ton civarında buğday, 1 milyar ton civarında mısır ve 1 milyar ton civarında da pirinç üretimi yapılır ki insanların temel beslenmesinde bu buğday, pirinç ve mısırın çok önemli bir yeri vardır. Mısır direkt insan besini olmaktan daha çok hayvan yemi, et ve süt, yani hayvansal protein üretimindedir, önemlidir. Bu korona sürecinde Çin'in stratejik rezervlerini yükseltme endişesiyle dünyadan toplamış olduğu bu buğday, mısır, yağ bitkileri, ayçiçeği başta olmak üzere dünyaya arz edilen ürünlerin yarıdan fazlasını Çin talep edince anormal bir şekilde fiyatlar fırladı ve dünyada gıda fiyatları inanılmaz artışa geçti. Buna Ukrayna ve Rusya savaşı ve Ukrayna'nın bu tahıllarını dünya piyasasına sürememesinden kaynaklanan ikinci bir artışta 2022 yılının Ocak ayında buna biz tuz biber oldu. Ve Türkiye'nin çabalarıyla bu koridorun açılmasıyla birlikte bir de Çin artık eskisi kadar ürün talep etmeyince birdenbire tahıl fiyatları, yani buğdayın, mısırın, ayçiçeğinin, yağ fiyatlarının 3-4 yıl öncesinin de altına indiği bir döneme rastlandı. Türkiye'de de işte bu Ukrayna'dan bu dünya piyasalarında düşük olması nedeniyle epeyce bir stok yapıldı. Şu anda Türkiye'nin mevcut stratejik rezervleri ağzına kadar dolu. Buğdayımız, mısırımız diyelim ki hepsi çok şükür var. Ancak bu Ukrayna'nın tahıl koridorunun kapanması, tek yanlı olarak Rusya'nın bu işten çekilmesini biz 3-4 aydır hissetmiyoruz. Çünkü rezervlerimiz dolu. Ancak bunun bir 6 ay sonra, 1 yıl sonra aynı şekilde devam ettiğini varsayar isek, bunun bizim mutfağımıza kadar yansıyabileceğini, tahıl fiyatlarının tekrar baş kaldıracağını söyleyebiliriz. Çünkü dünyada bir üretici ülkeler, ihracatçı ve üretici ülkeler var. Bir de buna mutlak ithalat eden ve tüketen ülkeler var. Rusya ve Ukrayna çok geniş araziye, ekilebilir araziye sahip olmaları sebebiyle işte mesela ayçiçeği üretiminde dünyaya arz edilen yağlık ayçiçeğinin öne birinci ve ikinci sırada Rusya ve Ukrayna geliyor. Yine mısırda, buğdayda ve benzeri ürünlerde bunlar dünyaya net ihracatçılar. Eğer bu ürünler dünya piyasalarına arz edilemez ise ortada bir ürün azlığına bağlı olarak fiyatlar yükselecektir. Bu fiyatların yükselmesi mesela bir elbise fiyatının, araba fiyatının yükselmesine benzemez. Çünkü ekmek temel gıda maddesi veya mısır işte hayvan çiftliklerinde veya tavuk çiftliklerinde yem oluyor, işte yumurta oluyor, piliç oluyor, et oluyor, süt oluyor, soframıza geliyor. Bu bütün dünya için, 8 milyar dünya için aynı şey söz konusu. Bu nedenle Putin ile Sayın Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesi bu yönüyle baktığımızda şu an hissetmediğimiz ama bir çözüm bulunmadığı zaman haftalar, aylar sonra çok daha fazla küresel ölçekte bir sorun olacak bir olaya şimdiden bir neşter vurma operasyonu olarak değerlendirmek ve buna göre bu haberleri dinlemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Rusya ve Ukrayna'nın mevcut tarım ürünlerinin dünya piyasalarına arz edilememesinin bütün küresel ölçekte bir sonucunun olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Ancak antiparantez olarak da Rusya'nın bu konuda çekilmesinin sebebinin Putin'in haklı olduğunu da ifade edelim. Çünkü Ukrayna'nın ürünlerinin dünya pazarlarına sunulmasının karşılığında Rusya'da kendi azot, gübre ham maddesini, tarım ürünlerini gönderebilecekti. Ama batılı ülkeler Rus mallarını taşıyacak gemilerin sigortalarını kabul etmeyerek, dolaylı bir takım ambargolar uygulayarak Rusya'nın elindeki malların dünya piyasalarına çıkmasını, yani Avrupalılar bunu çok ustaca yaparlar. Yani biz yapmıyoruz ama işte sigorta şirketleri böyle yapıyor gibisinden. Rusya'da sistemden çekildi. Türkiye bunu tekrar masaya oturarak aslında sadece kendisi için değil bütün insanlık adına önemlidir. Çünkü dünyadaki bu tür hadiseler bugün eksikliği yaşanan bir hadisenin bize yansıması 3 ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonra olabiliyor. Veya o sorunu çözseniz size tekrar yansıması da yine haftalar, aylar alabiliyor. Bu nedenle şu anda dünyaya arz edilen tahılda bir eksilme olmaya başladı son Mayıs ayından bu yana. İşte buna bir çözüm bulunmazsa biz bunu yılbaşından itibaren kendi dünyamızda da hissedeceğimizi şimdiden söyleyebiliriz.
Evet. Dünkü Lavrov-Fidan görüşmesinde bir başka önemli başlık da hocam, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşmeydi. Lavrov bu konunun da gündeme geldiğini söyledi. Ama Suriye'den gelen açıklamalar hiç de bir normalleşme heveslisi gibi olduğunu göstermiyor. Mesela Esed rejiminin işte başındaki kişi Beşar Esed, Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesinin Şam'la Ankara arasındaki ilişkilerin normale dönmesi için kaçınılmaz ve gerekli olduğunu söylemiş. Yani işi biraz yokuşa sürmeye devam ediyor. Bu noktada Rusya'nın Esed'e bir baskısı söz konusu olamaz mı? İran mı daha baskın oluyor Esed'in üzerinde? Şimdi, neler söylersiniz?
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bu açıklamalarını birkaç şekilde yorumlamak mümkündür. Çünkü Beşar Esad'ın daha birkaç yıl öncesine kadar hiçbir iradesinin olmadığını, yani bir albay rütbesindeki bir Rus subayın Beşar Esad'a komut verdiğini, nereye oturacağını, nerede kalkacağını söylediğini biliyoruz. Ancak mevcut Baas rejiminin gittiği zaman yerine gelecek alternatifinin İhvan Hareketi olduğunu gören Batı dünyası, başta Amerika ve Siyonist lobi, Beşar Esad'ın kalması konusunda bir mutabakat söz konusu oldu. Ve bunu gören Arap Birliği de artık üyeliğini askıya aldığı Suriye'nin tekrar Arap Birliği'ne dönmesi kararı çıktı. Yani meşruiyetini bir taraftan Arap Birliği'ne dönme ve Arap desteğini alma, zaten doğal müttefiki olan İran'ın her zaman yanında olması ve Rusya'nın da artık Türkiye'yi bu Ukrayna savaşında yanında görmek istemesinden mi kaynaklanıyor, yoksa bizim bilmediğimiz daha değişik bir takım hesaplar mı var bilmiyoruz, ama Rusya'nın ciddi bir tavır koyması halinde Esad'ın böyle bir açıklamada bulunamayacağını net söyleyebiliriz. Ancak Türkiye'de işte Kırım'ın Rus toprağı olduğunu biz tanımıyoruz ifadesinin belki de bu bir karşı versiyonudur diye değerlendirilebilir. Yani hem Rusya'nın, hem İran'ın, hem de Arap Birliği'nin zemininde kendine bir güç addeden Beşar Esad, Türk askerinin çekilmesinden sonra bir normalleşmenin olabileceğinden bahsediyor. Ancak biz de şunu söylüyoruz. Gerçekten Suriye yabancı askerlerin ülkesinden gitmesini istiyorsa, bunu Fırat'ın doğusundaki Amerikan birliklerinin gitmesinden, YPG'nin, PKK'nın o bölgesindeki ülkenin mevcut su ve petrol enerji kaynaklarını kontrol eden ve kendi ülkesinin kaynaklarını onlardan parayla satın alan bir aciz Suriye rejimi söz konusu. Ve onlara sesini çıkaramayan, Rusya'nın ülkedeki Tartus'taki ve hem deniz hem de hava üssüne ses çıkarmayan Beşar Esad'ın Türk askerinin çekilmesinden sonra ancak normalleşmenin olabileceğini ifade etmesi, aslında Türkiye ile şu anda barış masasına oturmaya niyetinin olmadığının bir göstergesi olarak söyleyebiliriz. Herkes bir bekle gör politikası gidiyor. Şu anda sanırım Suriye bir yıl, iki yıl öncesine göre kendi elinin daha güçlü olduğunu düşünerek böyle bir argümanla çıkıyor. Ama Türkiye'nin de kesin ve net bir tavrı söz konusu. Bir taraftan Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit operasyonuyla Kandil'e kadar olan bölgeyi terör, burada Barzani ve bölgesel Kürt yönetimiyle de işbirliği yaparak PKK varlığının Irak'ın kuzeyinden, oradan o Sincar bölgesine kadar olan kesimden temizlemek ve her ne pahasına olursa olsun, Amerika'yı da Rusya'yı da karşına almak pahasına da olsa, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde Türkiye'ye tehdit oluşturabilecek bir PKK veyahut da ismi değiştirilebilir bu SDG, YPG olsun, böyle bir varlığın asla devletleşme sürecine girmesine Türkiye'nin izin vermeyeceğini söyleyebiliriz.
Tam da bu noktada hocam sıcağı sıcağına bir gelişmeyi de paylaşalım. Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Assos'ta teröristlerin sözde üs olarak kullandığı bölgelere gece yarısı hava harekatı gerçekleştirilmiş. Harekatta 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilmiş. Çok sayıda teröriste etkisiz hale getirilmiş. Milli Savunma Bakanlığı yaptı bu açıklamayı. Geçen haftalarda da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ziyaretini düşündüğümüzde orada hem Irak'ın Cumhurbaşkanı, Başbakanı hem de IKB'nin yetkilileriyle görüştüğünü düşünürsek teröre karşı bir sanki beraber hareket edilecek gibi görünüyor. Ne dersiniz?
Evet. Şimdi dünya medyasını elinde bulunduran işte İngiliz, Fransız, Amerika ve Siyonist ekibin mevcut Türkiye devletinden ve hele hele Erdoğan'ın başkanlığındaki bir cumhurbaşkanı sisteminden hiç haz etmediğini kesin söyleyebiliriz. Eğer biz Amerika'nın Musul'da yaptığı gibi, Rusya'nın Halep'te yaptığı gibi adeta halı bombardımanı şeklinde sivil, asker, terörist ayrımı yapmadan binaları yerle bir edecek bir bombardıman yapmış olsak, bütün dünyada bunun yankısının çok fazla olabileceğini söyleyebiliriz. Evet. Ancak şununla övünebiliriz. Türkiye, yani altını çizerek söylüyorum, sahada istihbarat toplayarak, bunu koordinatlarıyla ilgili birimlere göndererek, insanlı insansız hava araçlarıyla nokta operasyonu yaparak teröristi ininde İmha eden ve bunu yaparken de sivillere zarar vermeden bu operasyonu tamamlayan dünyada yegane ülkedir. Yani burada Türkiye'nin bir numara olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Hani kötü komşu insan hacet sahibi yapar derler ya, 1984 yılından beri askerimiz, istihbaratımız, emniyetimiz bunlarla mücadele ede belli bir profesyonellik düzeyine ulaştığını söyleyebiliriz. Ancak 80'li 90'lı yıllarda şöyle bir durum söz konusuydu. Emniyetin, Genelkurmay'ın, MIT'in istihbaratı vardı. Üçü de birbirine güvenmezdi. Evet. Yani hepsi birbirinden bilgi saklardı. Ve devlet içerisindeki kurumlar arasında bir ahenk söz konusu değildi. Ancak şu anda özellikle 15 Temmuz'dan itibaren, o 2016'dan bu yana devletin bu bütün işte Genelkurmay'ı, emniyeti, istihbaratı, siyasi ve askeri bürokrasisi ortak bir akılla hareket ettiği için de, hatta buna sahadaki elemanlar, hatta bu Barzani'ye varıncaya kadar onların da destek vermesi. Hı hı. Çünkü artık Barzani içinde PKK'nın bir varlık yokluk meselesi, evet, olduğunu, bir tehdit olduğunu düşünürsek, Türkiye sahadaki müttefikleriyle birlikte bu işi çok güzel kotarmaya başlandı. Zaten bir terör örgütünü yok etmenin en önemli yollarından biri bir üst düzey elebaşılarını bir şekilde, evet, imha etmek, hı-hı, etkisi hale getirmek. İkincisi de onlara eleman değiştiren, onlara işte uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve benzeri sebebiyle para ve insan kaynaklarını kestiğiniz zaman kurutursunuz. Türkiye bir taraftan işte bakın Diyarbakır'ın işte Lice ilçesinde şurada burada işte Esrar Eroin operasyonu yapıyor. Oradaki tarlaları imha ediyor insan hava araçları vasıtasıyla. Bir taraftan teröre katılımın Türkiye'de neredesin sıfırlandığını ve dağdaki teröristlerin imha edildiğini ve böylece de terör örgütünün şu anda en etkin olduğu yerlerin Avrupa'nın başkentleri olduğunu söyleyebiliriz. Yani, evet, Türkiye'de hareket edemeyen, Kandil'den, Irak'ın dağlarından başını kafasını kaldıramayan, evet, teröristlerin şu anda en rahat hareket ettiği yerlerin Brüksel'in, Paris'in, evet, Berlin'in sokakları olduğunu söylemek mümkündür. Hı-hı. Bu da Türkiye açısından başka bir mücadele şeklini ortaya çıkardığını gösteriyor bize.
Peki hocam, devam edelim bir başka önemli başlık olarak. Kuzey Kıbrıs O Cumhuriyeti Pile ile Yiğitler arasında bir yol inşasına başlamak istiyor. Ancak Birleşmiş Milletler barış gücü oradaki bu yapılması gereken yolu engellemeye çalışıyor. Bunun üzerine de arbede çıktı. Birleşmiş Milletler barış gücüyle Kuzey Kıbrıs O Cumhuriyeti'nin askeri polisi arasında, halkı arasında. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs O Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler'e şöyle seslendi. İki yüzlülüğü bırakın, ikircikli davranmayı bırakın. Rumlar aynı şekilde yollarını yaparken ses çıkarmıyorsanız bize de müsaade edin. Biz bu yolu yapmak durumundayız. Çünkü öteki türlü bizim insanımız köyüne ulaşamıyor, gidemiyor diye bir serzenişte bulundular. Bu hadisenin özeti nedir hocam? Size de soralım.
Şimdi,
buyurun.
1974 Kıbrıs Barış Harekatında rahmetli oldu Ecevit Başbakan, Erbakan da Başbakan Yardımcısıydı. Evet. Ve rahmetli Erbakan'a kalsa Kıbrıs'ın tamamını ele geçirip daha sonra masaya oturmakta, ama biz birkaç gün dayanabildik çünkü bütün dünyada baskı vardı. Biz bu harekatı bugün yapmış olsaydık daha farklı olabilir, bir sonuç çıkabilirdi. Evet. İşte Yeşil Hat dediğimiz başkent Lefkoşa'nın da içinden geçen, şu anda Kıbrıs'ın yaklaşık %30-33'lik bir kısmı Kuzey Kıbrıs Türk tarafında, %60'ın üzerinde bir kısmı Rum tarafında, %2-3'lük de iki tane büyük İngiliz üssünün olduğu topraklar vardır. Evet. Yani Kıbrıs adası 9300 kilometre karelik bir ada içerisinde. Aslında üç ayrı yapı var. Rum tarafı, Türk tarafı, bir de askeri üslerin olduğu İngilizlerin kontrolündeki bölgeler.
Evet.
Şimdi bu yeşil hat üzerinde, yeşil hat dediğimiz bir çizgi değil. Yani bir geçiş bölgesi. Bu bölge üzerinde de köyler var. Bu köylerin bir kısmı Türk köyü, bir kısmı Rum köyü. Bu Pile köyü ise nüfusu kozmopolit olan, hem Türk hem Rumların bir arada yaşadığı bir köy var. Bu köyün Rum kesimine açılan yolları, oraya giriş çıkış her şey serbest, ama Türk kesimine, yani oradaki Türkler kuzeye, kendi bölgelerine geçmek için akla hayale gelmedik sıkıntılar yaşıyorlar. Evet. İşte Türkiye buraya bir yol açmak istediğinde Birleşmiş Milletler'in oraya işte yol kesen bariyerler vesaire medyada gördük. Türkiye'nin de desteğiyle bakıyorsunuz o Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerinin, ki biz Hollandalı askerlerin Birleşmiş Milletler olarak Srebrenica'da Bosna katliamı sırasında ne yaptığını biliyoruz. Türkiye'de tavrını koydu ve bu yol açılacak dedi. Ve demek ki bazı şeyler haklı olmak yetmiyor. Haklılığın yanı sıra biraz da gücünüzün olması lazım. Nasıl ki biz Maraş bölgesini yerleşimi açacağız dedik ve açtık. Evet. Bu Pile köyünün yolunun açılması da aynı şekilde Türkiye artık haklı olduğu konularda, bakın altını çizerek söylüyorum, haklısınız ama sizi sürekli avara kasnak gibi yıllarca oyalıyorlar. Artık haklı olduğunuz konularda gücünüzü koyup masaya yumruğu vurup hakkınızı ele almanın bir yolu. Çünkü oradaki Rumlar kendi bölgelerine çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar. O yeşil hattın üzerinde Türkler gelemiyorlar. Türkiye de buna müdahale yaptı ve sonuç, kararlılık gösterirseniz sonucu alıyorsunuz. Tekrar ediyorum, haklı olduğunuz konularda gücünüzü kullanmakta hiçbir beis görmeyeceksiniz. Uluslararası ilişkiler böyle bir noktadadır.
Peki hocam. Bu bölümü noktalayalım. İkinci bölümde yine önemli başlıklarla birlikte olacağız değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir kez daha Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, Afrika'da yaşanan gelişmelere bakalım. Şimdi de son 3 yılda Afrika'da 6 tane darbe olmuş. 6 ülkede darbe gerçekleşmiş. Sudan, Çad, Mali, Burkina Faso ve Nijer'in ardından son olarak da önceki gün Gabon'da tartışmalı seçim sonrası orada ordu yönetime el koyduğunu açıkladı. Daha önce, birkaç hafta önce Nijer'de yaşanan darbeyi konuşuyorduk. Biz Fransa ve Nijer devleti arasında büyükelçi krizi halen devam ediyor. Büyükelçilik binası kuşatma altında. Nijer askeri büyükelçiliğe girme kararı aldı. Bir taraftan da Fransa Savunma Bakanlığı şayet bizim güçlerimize, misyonlarımıza bir saldırı saldırı olursa karşılık vereceğiz açıklamasını yaptı. Ve son olarak da Gabon'da seçim sonrası ordu yönetime el koydu. Şöyle bir toparlayacak olursak, Afrika'da darbeler neden oluyor? Bunun altında yatan sebepler ne? Darbeleri biz hep tabii ki kötü görüyoruz. Askerin yönetime el koymasını kötü görüyoruz ama şöyle baktığımız zaman da Afrika sokaklarında darbeciler karşılık buluyor, olumlu karşılanıyor ve destekleniyor bu yapılan eylem. Buna da bir bakacak olursak neler söylemek gerekir?
Şimdi genel olarak 54 Afrika ülkesinin yaklaşık 1/3'ünün Fransız sömürgesi evet. ülkeler olduğunu, resmi dillerinin hala Fransızca olduğunu ve bunların para birimlerinin Orta Afrika frankı ve Batı Afrika frankı şeklinde, yani Fransa Avrupa Birliği'ne girmiş, frankı bırakmış, euro kullanıyor ama bu Afrika ülkeleri hala Fransız frankı evet. milli para olarak kullanıyorlar ve Fransa bu ülkelerin yer altındaki maden ve enerji kaynaklarını, yer üstündeki tarım topraklarını sömürgeleştirmekle kalmamış, kültürel olarak da adeta orada çok katı bir etki yapmış. Kendi dilini ve kültürünü oradaki eğitim sistemin içerisine dikte ettirmiştir. Evet. Yani şu andaki başkanların büyük bir kısmının eğitimini Fransa'da, Paris'te evet. yaptığını ve Fransız şablonundan çıkan bir insan prototipinin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Fransa'nın artık Afrika'daki bu hegemonyasının çatırdamaya başladığını, nasıl ki Batılılar Osmanlı'ya 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hasta adam evet. dediler ve imparatorluğu parçalamaya çalıştılar. Şu anda Afrika'nın hasta adamı Fransa'dır diyebiliriz. Evet. O eski sömürgelerini artık hükmedebilecek askeri, siyasi, ekonomik olarak güç kaybettiğini, bunun yerine işte başta Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, hatta Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve askeri eğitim alanında evet. doldurmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Çünkü tabiat boşluk kaldırmıyor. Yani birileri bir sahayı dolduramıyorsa bir başka güç buraya etkin oluyor. Şimdi sondan başlayacak olursak Gabon'da en yeni darbe Gabon'da oldu ve devlet başkanı görevden alındı. Aslında Ali Bingo, normal çocukluk ismi Alain Bernard, 14 yaşına kadar Hristiyan, babasıyla birlikte Müslümanlığı kabul ettiler. Baba 2009'da öldükten sonra da bu Ali Bongo devlet başkanı oldu. Evet. Ama tamamen Fransa'da, Nice şehrinde ve Fransız kültüründe yetişmiş, Mason olduğu belgelerle açık olan, Fransız kültürüyle yetişen, aynı zamanda da 14 yaşında Müslüman itibaren olmuş. Müslüman olmuş ve bu Müslüman olmasının işte samimi bir inanç olduğunu söyleyenler var. O günün şartlarında Körfez'deki Arap ülkelerinden yatırım çekmek için oraların da evet. desteğini almak istediğini söyleyenler var. Çeşitli söylentiler var. Ancak başka bir durum söz konusu Gabon'da. Gabon'un %75'i Hristiyan, %10-15 civarında Müslüman nüfus söz konusu. Yani Müslümanların azınlıkta olduğu bir ülkede yönetimde bir Müslüman figür gözüküyor ama tamamen Fransız kafalı, Müslüman soslu evet. ve bir diğer özelliği de Gabon Afrika'nın en zengin birkaç ülkesinden bir tanesi. Hı-hı. Ülkenin %70'i ekvator çizgisine çok çizgisi buradan geçtiği için yağmur ormanlarıyla kaplı. Ülkenin %70'i yani evet. Çok kaliteli kerestesi olan ormanlarla kaplı. Ülke ihracatının %70'e yakını petrolden oluşturuyor. Altın, uranyum, aklınıza gelebilecek her türlü metalik madenin evet. de var olduğu çok zengin. Ve buna karşılık da 2 milyon 400 bin civarında nüfusu olan bir ülke.
Çok yani az.
Çok evet. az bir nüfus var, çok büyük bir zenginlik var. Bu nedenle bu darbeyi Fransa çok cılız bir tepkiyle karşıladı evet. ve kınıyorum dedi. Aslında Ali Bongo gidecek, yerine başka bir
Veli Bongo
geliyoruz. Aslında babası zamanında üst düzey askeri görevde olan kişi Ali Bongo zamanında görevden uzaklaştırılmış. Tekrar geliyor. Evet. darbenin ve yönetimin başına geçiyor. Yani Afrika'da işler böyle kotarılıyor. Afrika'da dünya gündemine gelen darbeler genellikle işte mesela Burkina Faso'da, Nijer'de, Mali'de olduğu gibi işte Fransız destekli yönetimin gidip de işte Rus destekli bir yönetim geldiği zaman orada bir çalkalanma söz konusu oluyor. Aksi takdirde yani sömürgeci ülkeler şöyle bir yapı kurmuşlar. 1500'lü yıllardan 1850'ye kadar bu ülkelerde küle ticareti yapmışlar. Evet. Yani ülkenin insan kaynaklarını almışlar, götürmüşler, Amerikan çiftliklerinde çalıştırmışlar. 1850'de sanayi inkılabından sonra ise bakmışlar ki artık köleye ihtiyaç yok. Misyonerlikte bu insanların dinini, dillerini, kültürlerini kendi formatladıkları noktaya getirmişler. Bu sefer maden ocağında çalışacak, yani Avrupa'dan işçi getirecek hali yok. Hı hı. Yani madene girecek bu Afrikalı. Tarlada çalışacak, tarımı yapacak Afrikalı. O zaman bunları nasıl çalıştırabilirler? Misyonerlik vasıtasıyla. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ise işte demokrasi, insan hakları, seçimle iş başına gelen yönetimler falan olunca şimdi Fransa örneğinden yola çıkacak olursak, şimdi Fransa parlamentosuna Afrika'nın 1/3'ünde, ki bugün Afrika nüfusunun 1 milyar 300 milyon, 1 milyar 400 milyonu buldu. Fransa nüfusu 60-70 milyon. Şimdi oradaki diyelim ki 3-400 milyonluk Afrika ülkesinden temsilci gelse, Fransızlar Fransa parlamentosunda azınlıkta kalır. Ne yapıyorlar bu defa? Yine demokrasi, insan hakları soslu söylemlerine devam ediyorlar. Her ülkeye işte bir kendi formatladıkları adamlarını, evet, devletin başına koyuyorlar. Yine yeraltı yarısı zenginliklerini ülkelerine transfer ediyorlar. Fakat kendilerine itaatte kusur edenlere de bir gece yarısı darbesiyle götürüyorlar. Yenisini getiriyorlar idi. Fakat son zamanlarda yaşananlar artık işte Fransız kontrolündeki ülkelere işte bir Rus'un, evet, bir başka küresel gücün etkilemesiyle birlikte, evet, işte dünya gündeminde bu kadar işte sokak gösterilerinin olması etkili oldu. Bir diğer konu da internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, hmm, artık Afrika'nın köylerindeki gençler bile dünyada işlerin nasıl kotarıldığını görmeye başladılar. Evet. Yani eskisi gibi artık
kapalı kapılar ardında işler yapılmıyor.
Bir dünya söz konusu değil. Evet. Ayrıca mesela başta Türkiye olmak üzere dünyadaki birçok ülkeye giden bu gençler üniversite eğitimi alıyorlar. Mesela Türkiye'de gidin Karabük'ten Tokat'a, yani hiç ihtimal vermediğiniz Ordu'ya kadar üniversite kampüslerinde hep böyle Afrikalı kişilerin, evet, böyle yaygın bir şekilde olduğunu görüyor. Bunlar mühendislikten ziraate, veterinerlikten uluslararası ilişkilere kadar, evet, eğitim alıyorlar. Gittikleri ülkelerde üst düzey yönetici oldukları zaman ayan beyan görüyorlar ki aslında sömürge sistemi devam ediyor. Sadece ince ayarla değişmiş de, işin şekli, evet, değişmiş de. İnsanlar artık bunlara isyan etmeye başlıyorlar. Kendi kaynaklarının sömürüldüğünü görüyorlar. Bu nedenle de işte bu darbeler, sokak gösterilerinin, hı-hı, altında yatan gerçekleri de bu şekilde okumakta fayda var. Hani bir meşhur söz var, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye. Fransa, evet, içinde Afrika'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani Rusya, Ukrayna'da sadece oradaki Zelenski ile savaşmıyor. Yani Fransa'nın canhıraş bir şekilde Putin'e karşı olmasının sebebinde veyahut da Fransa'nın Türkiye'ye, Erdoğan'a böyle düşmanca hareket etmesinin sebebinde baktığımız zaman Afrika'da ayağına basıldığını. Yani evet, Rusya basıyor, Çin basıyor, Türkiye basıyor. Artık Fransa eskisi gibi Afrika'da at oynatamıyor. Eğer Afrika'daki sömürgelerini kaybederse Fransa bugünkü bu refah düzeyini, evet, asla elde edemeyecek. Yani bugün bizim çakma aydınlarımız, işte ben Paris'e gittim, Eyfel Kulesi'ni gördüm. Adamlar yapmışlar, adamlar sokaklara şöyle, caddeleri böyle, binalar böyle diyorlar ama hepsi Afrika, evet, insanın kanı, gözyaşı, emeği ve oradan çalınan servetlerle yapılmışlardır. Ve o kaynaklar kuruduğu zaman da Avrupa insanının ne kadar vandal olduğunu o zaman görürler. Hı hı.
Tabii bu yaşananlar diğer Afrika ülkelerinde de alarm durumu oluşturmuş. Dünyanın en yaşlı lideri olan 41 yıldır görevine devam eden 90 yaşındaki Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, Savunma Bakanlığı ve ordu kadrolarına yeni atamalar yapmış. Yine 20 yıldır Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan ve 2024'te de yeniden aday olmayı planlayan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame de orduda yine üst düzey birçok ismi emekliye ayırmış, yenilerini göreve getirmiş. Yani bir teyakkuz hali söz konusu Ruanda ve Kamerun'da da.
Şimdi birkaç yıl önce Kamerun'a gittiğimizde başkentte Paul Biya'nın başkanlık sarayını gördük.
Evet.
Başkanlık sarayına giden birkaç kilometre ilerideki yollar kapalı, o mahalleye bile girmeniz mümkün değildi. Yani Paul Biya'nın senenin 7-8 ayını Fransa'da geçirdiğini, yani devlet başkanının ülkede mi Fransa'da mı olduğunu halkın pek bilmediğini, tamamen işte Fransız eğitimi, Fransız kültürüyle yoğrulmuş ve ülkenin insanının çıkarından daha çok Fransa'nın menfaatlerini önceleyen ve bu nedenle de o ülkenin desteğiyle ayakta duran ve 40 yılını aşmış bir kişinin, bakın 40 yıldan fazla bir süredir orada duruyor. Hiç kimse ona diktatör falan demiyor. Bakın, diktatör demiyor. Niye? Çünkü kendi değirmenlerine su taşıyan. Evet. Ama Ömer Beşir'e diktatör dediler, götürdüler.
Evet.
Çünkü Ömer Beşir Avrupa'ya, Amerika'ya değil de işte Çin'le, Türkiye'yle, Malezya'yla iş yapmaya çalıştığı için diktatör oldu.
Evet.
Yani batılı medya organlarının bir kişiye diktatör demesi için o kişinin diktatör olması gerekmiyor. Kendi çıkarlarına, çarklarına, çomaklarına taş koyan insan diktatördür. Ama siz onların değirmenine su taşıyorsanız, mesela Sisi'ye diktatör demezler Mısır'da.
Evet, kırmızı halı sererler, karşılarlar,
işte
ziyaret ederler.
Bu nedenle ederler. Paul Biya'nın diktatörlüğüyle hiç medyada haber duydunuz mu?
Yok.
Yani merak ediyorum. Ama adam...
Evet. Adam 90 yaşında bir de...
Ya dev insan, yani insanların hali işler acısı başkentte,
evet,
bile hiç de umurunda değil. Yani insanlar açmış tokmuş, başkentte hendek gibi yollar var ama adam batı başkentlerde fink atıyor ama hiç kimse de buna diktatör,
evet,
falan demiyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım.
Evet.
Artık bundan sonra Kamerun'da da, Ruanda'da da, Çad'da da, diğer ülkelerde de bu tür haberleri duyarsak şaşırmayalım. Çünkü cin şişeden çıktı, diş macunun tüpten çıkması gibi artık eski modelle bu ülkeleri yönetemeyeceklerini batılıların da bilmesi gerekiyor. Ama yeni bir şablon uydururlar.
Peki Nijer'e bir ECOWAS askeri harekatı gerçekleşebilir mi? Burkina Faso bunu önlemek adına Nijer'e asker göndermeyi mecliste görüşüyormuş hocam. Buna dair neler söylersiniz?
Burada,
bir Nijer operasyonu söz konusu olur mu?
Burada Nijer'e ECOWAS'ın askeri müdahalelerde bulunabilmesi için buradaki yegane güç Nijerya'dır. Yani o bölgede ekonomik olarak 220 milyon aşan Afrika'nın en kalabalık nüfusu olarak Nijerya belki işte batılı ülkelerinin de onu destekleyip önünü açmasıyla, yani adı ECOWAS olur ama Nijerya'nın önderliğin, tıpkı işte Orta Doğu, Irak'taki, Kuveyt'teki operasyonlarda adı NATO'dur, Birleşmiş Milletler'dir ama öncü
Amerika
Birleşik Devletleri'dir. İşte burada Nijerya faktörü önemlidir ama diğer ülkelerin öyle bir askeri operasyon yapabilecek gücü ve kapasitesi söz konusu değildir. Sahada da genellikle Fransa olsun, Avrupalı ülkeler İHA'larla, SİHA'larla, insansız hava araçlarıyla havadan operasyon yapıyorlar. Yani karada savaşabilecek ne bir orada Avrupalı bir askeri ne de diğer ülkelerin etkisini görebiliriz. Ama burada Nijerya faktörü devreye,
önemli,
girerse o zaman da kan gövdeyi götürür.
Evet.
Bugünküne göre çok daha kanlı takım mücadelelerinin olduğunu da söyleyebiliriz.
Peki hocam. Devam edelim. Wagner lideri Prigozhin'in uçağı düştü ve tartışmalı bir şekilde öldü mü ölmedi mi diye tartışmalar devam ederken Prigozhin'in ortadan kaldırıldığını anlıyoruz. Tabii burada etkili olan daha önce Putin'e kafa tutmasıydı. Moskova'ya doğru harekete geçmesiydi. Putin herhalde bunu not etmiş olsa gerek ki uçağı havada imha edildi, yere düştüğünü gördük. Ne dersiniz hocam? Bir Rus parmağım var burada.
Şimdi bir kere bu uçağın tesadüfen bilmem motor arızasıyla falan düştüğüne inanmak için
evet.
Biraz fazla iyimser olmak gerekir. Hatta saf olmak gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü Rusya olsun, Amerika olsun, dünyada güçlü ve büyük ülkeler kendi devletlerine karşı ihanet içerisinde olan zor zamanda
evet.
O devleti zor durumda bırakan insanları asla affetmezler, kalemini kırarlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan devletinin çıkarlarına yazı yazan bir gazeteci veya bir ekonomist veya onun çok ağır bir şekilde cezası verilir, ortadan kaldırılır. Hiçbir medya da bunu haber bile
yapamaz.
Yaptığı zaman o da başına neler geleceğini bilir.
Evet.
Ve Putin de tereyağından kıl çeker gibi bir uçak kazası süsüyle hem ortadan kaldırıyor hem de muhaliflere bir daha evet. benzeri yapacaklara mesaj veriyor. Fakat Türkiye'de yani dağdaki teröristin savunuculuğunu yapan meclisteki milletvekillerinden tutun da devletin
kadar.
Sırrını dış ülkelere ifşa eden örgüt ve grupların savunuculuğunu yapanlara varıncaya evet. kadar yani haini bu kadar bol olan bir ülke dünyada Türkiye kadar var mı onu da bilmiyoruz. Yani şunu söylüyoruz, devlet suçluyu cezalandırır. Her ülkede hırsızı, uğursuzu, fahişesi, rüşvetçisi vardır. Devlet bunları bulur, hapis cezası verir, cezalandırır vesaire. O ayrı bir konu ama devlete ihanet farklı bir şeydir. Casusluktan tutun da bunları büyük devletler öldürürler, ortadan kaldırırlar ve bununla ilgili haberi bile yaptırmazlar büyük devletler. Ama Türkiye'de insanlar her türlü ihaneti yapıyorlar. Bir de üstüne üstlük insan hakları poz altında üste çıkıyorlar. Birileri de buna çanak tutuyor.
Maalesef.
Yani bunun iktidarı muhalefeti olmaz. Eğer bir ülkeye ihanet eden bir grup, bir kişi varsa bunun cezasını bu devlet vermiyorsa zaten o yeterince evet. henüz devlet olma sürecini tamamlayamamış demektir. Ve Rusya burada devlet olduğunun göstergesidir bu Prigojin'in ortadan kaldırılması.
Peki. BRICS zirvesi Güney Afrika'da toplanmıştı hocam. Genişleme kararı alındı. Arjantin, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin gruba katılmaya davet edilmesi kararı çıktı. Bu karar ne anlama gelir? BRICS'i daha da ön plana çıkarır mı?
Şimdi başlangıçta işte Brezilya, Rusya, India dediğimiz Hindistan evet. ve Çin ve Güney Afrika'dan oluşan bu birlik Amerika'nın o küresel hegemonyasına karşı bir kalkınmakta olan
evet.
Bu G7 ülkelerine karşı bir alternatif olarak çıkmış idi. Ancak son dönemde bu yeni alınan işte Suudi Arabistan, Birleşik evet. Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de alınmasıyla birlikte petrol üreten yani bir OPEC gibi bir ülkeler topluluğu da oluyor. Hı hı. Ve bu petrolün mesela bakın Amerikan hegemonyasının temelinde doların bu enerji özellikle petrol doğalgaz alışverişlerinde rezerv para olmasıdır. Ve BRICS aslında Amerika devletinin kurulduğu günden bu yana en büyük meydan okumayı yapıyor Amerika'ya. Hı hı. Diyor ki biz artık bundan sonra petrolü, gazı
kendi
para birimimizle veyahut da ortak bir BRICS ki bakın Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan bu ülkeler evet. nüfus olarak, ekonomi olarak dünyada hep ilk 10 arasında olan ülkelerdir. Ve bunlar mesela bir Almanya, Japonya %0 virgül bilmem kaç büyürken bunlar %3, %5, %10 evet. yıllık büyüme hızı olan ülkelerdir. Nüfusları, ekonomik potansiyelleri bakımından da geleceği parlak olan ülkeler.
Evet.
Bu nedenle BRICS'in genişlemesi ve petrolü dolarla değil de kendi paralarıyla satıyoruz demesi Amerika'nın son 50 seneden beri kırmızı çizgisinin çok açık ve net geçmesidir. Mesela Saddam petrolü dolarla satmayalım dedi. Bunu canıyla ödedi.
Kaddafi
aynı
evet.
şekilde. Yani bunu telaffuz eden liderleri ortadan kaldırıyordu Amerika ve bugün çok güçlü bir cephenin böyle bir koro halinde evet. sesini yükseltmesi eğer bunu başarırlarsa bu Amerika'nın küresel hegemonyasının da
yeni bir dünya
sonu demektir
kurulduğunu
ve
gösterir.
Doların da artık evet. Herhangi bir paradan farkının kalmadığının anlamına gelir ki bu Amerikan ekonomisinin şimdi bir kabustur.
Evet, hadi inşallah diyelim hocam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızı nihayet erdiriyoruz hocam. Çok sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Haftaya tekrar medeniyet coğrafyamızda bir arada olmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.